Herkese selamlar. 28 Temmuz 2022 Perşembe, bugün bir başka değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki videoda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik olası geciken operasyonunu kısaca değerlendirmeye çalışacağız. Son günlerde, özellikle son dönemde oldukça fazla gündeme gelmeye başlamıştı bu olası operasyon. Bununla ilgili bir takım farklı gelişmeler var. Amerika ve Rusya cephesinden gelişmeler var. İşin içine biraz daha İsrail de girmiş durumda. Bununla ilgili kısa bir değerlendirme videosu olacak. Videonun başında da beğenmenizi ve yorum yapmanızı ve kanala da abone olmanızı tekrar hatırlatayım. O şekilde videoya giriş yapalım. Şimdi kısaca bir son durum özetinden bahsetmek gerekirse, Türkiye biliyorsunuz geçtiğimiz yılda Suriye'nin kuzeyindeki YPG, yani PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG'nin kontrolündeki bölgelere yönelik bir operasyon olabileceğini, her an bu operasyonun gerçekleşebileceği ihtimalini gündeme getiriyordu. Bu yılda aynı şey yeniden gündeme gelmeye başladı. Türkiye her an Suriye'nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bölgelere yönelik bir harekat gerçekleştirebileceğini ifade ediyor. Çok üst düzey isimler de, Cumhurbaşkanı düzeyinde isimler de bu operasyondan bahsediyorlar. Ancak baktığınız zaman sahada şu anda olağan dışı, çok fazla olağan dışı bir hareketlilik görülmüyor. O Türkiye'nin yarım kalmış bir operasyon var aslında. Bundan bahsetmek gerekiyor. 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı. Biliyorsunuz Türkiye orada dar bir alanı, bir koridoru kontrol altına aldıktan sonra muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın baskısıyla operasyonu durdurmuş. Rusya ve ABD bir takım taahhütlerde bulunmuştu Türkiye'ye. Oradaki YPG varlığının belli bir derinliğe çekileceği ve ardından da işte ortak devriyeler vesaire derken, ancak bugüne gelindiğinde Türkiye özellikle Amerika ve Rusya'yı kendisine verdiği taahhütleri yerine getirmemekle suçluyor. Bu taahhütlerde işte o operasyonun, Barış Pınarı Harekatı'nın operasyonun durmasına neden olan bir taahhütlerdi. Ve baktığınız zaman da o zaman da söylüyorduk aynı şeyleri. Yani Barış Pınarı Harekatı tamamına ermeden sona erdirilmiş, durdurulmuş bir harekattır, bir operasyondur. Yani baktığınızda Irak sınırına kadar ilerlemesi gereken, yani Türkiye'nin güney sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi gereken bir harekat, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin baskılarıyla durdurulmuştu. Yani sonlandırılmıştı. Bugün yeniden Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik YPG kontrolündeki bölgelere yönelik operasyon düzenleyeceğini açıkladığında, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bir anda tepki göstermesine neden oldu bu aksiyon. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri bunun IŞİD ile mücadeleyi baltalayacağından bahsetti. Orada biliyorsunuz YPG'ye ciddi desteği var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Askeri olarak, askeri yardım minvalinde de desteklerine devam ediyor. Rusya da keza bölgedeki bir harekata karşı olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Burada Rusya konusunda özellikle parantez açmak lazım. Hani PKK yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından ve birçok Avrupa ülkesi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir yapı olmasına karşın, Rusya'da ne PKK ne de Amerika Birleşik ne de YPG, ne PKK ne YPG bir terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla Rusya Suriye'de de, özellikle 2019 sonrası süreçte, işte Barış Pınarı Harekatı'ndan sonraki süreçte de ciddi bir etkileşim içerisine girmiş durumda YPG ile. Hani çok fazla Amerika kadar askeri yardım yapmasa da ortak, birçok noktada ortak hareket ediyorlar. Özellikle yine geçtiğimiz yıllarda Rakka'nın kuzeyindeki Ayn Nisa bölgesine Türkiye'nin bir ilerleme girişimi oldu, Türkiye ve desteklenen muhaliflerin. Yani Rusya hemen orada araya girdi. YPG'lerle birlikte ortak gözlem noktaları falan kurdular ve Türkiye'nin orada ilerleyişini engellemişlerdi. Nitekim bugün de sahaya baktığınızda Rusya'nın YPG güçleriyle birlikte koordineli bir şekilde hareket ettiğini Suriye'nin kuzeyinde çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri açısından da durum farklı değil. Onlar da çok açık bir şekilde YPG ile ortak hareket ediyor, ortak devriyeler gerçekleştiriyorlar. Yani Türkiye'nin terör örgütü dediği bir yapılanmayla, bir örgütle ortak bir şekilde hareket ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu biraz daha farklı. Çünkü silah yardımına da devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri YPG'ye. Bunu da kendi örgütü kendisine IŞİD'e karşı mücadelede bir müttefik olarak gördüğü için yaptığını söylüyor. Hatta çok daha değişik gelişmeler olmuştu son dönemde. Türkiye bazı özel operasyonlarla Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin üst düzey isimlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmiş. İnsan savaş araçları da bunların bir kısmı. Bu saldırılarda ölen YPG'liler için ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın CENTCOM'un taziye mesajı yayınlandığı da görüldü. Yani bu da tabii ki Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hani sürekli stratejik ortak noktasına vurgu yapılıyor ama bu ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesine, bu ilişkilere dikkat çekilmesine neden olmuştu. Burada özellikle Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon ifadelerinde bulunduğu esnalarda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan ciddi hamleler geldi. Yani Rusya'dan da üst düzey bazı heyetler YPG'li görüşmeler gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri zaten bölgede sürekli YPG'lerle temas halinde. Ancak onlar da üst düzey isimler, özellikle CENTCOM komutanının YPG'nin en üst düzey komutanıyla bazı görüşmeleri gerçekleştirdi. Ve bunlar kamuoyunu açık bir şekilde gerçekleştiriyor. Yani gizli görüşmeler değil. Yani Türkiye'ye doğrudan hani böyle gözüne sokarcasına gerçekleştirilen görüşmelerdi. Resmi hesaplardan, haber kanallarından vesaire servis ediliyor. Ve bir diğer dikkat çeken şey de İsrail'in de operasyonlara dair karşıtlığını ifade eder açıklamalardı. Yani burada sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya değil, İsrail'de Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir Türkiye operasyonunun bölgedeki o Rojava denilen yapıya zarar verebileceğine karşı İsrail'den de bazı tepkiler geldi. Yani dolayısıyla Türkiye'nin karşısında sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya değil, aslına bakarsanız daha da itiraz etmemiş çok daha geniş bir blok olduğunu söylemek mümkün. Yani burada bir de geçtiğimiz videolarda sürekli olarak şeyden bahsediyordum. Yani ABD ve Rusya'nın operasyon karşıtı açıklamalarının yanında Rusya'nın özellikle Ukrayna işgaliyle Suriye'deki belli bölgelerden çekilmesi sonrası İran ve Esed rejiminin, özellikle İran'ın bölgede etkinliğini arttırmaya yönelik hamleler içerisine girdiği. Yani burada Esed rejimi güçleri İran ve Rusya tarafından destekleniyor ama kendi içerisinde de bir güç mücadelesi var bu tarafların. O yüzden baktığınızda İran'da her ne kadar sahada Rusya'yla müttefik gibi görünseler de Rusya'nın güç boşluğunu sahada, Suriye sahasında doldurmaya çalışıyor. Geçmiş videolarda şeyden bahsetmiştik. Yani mesela Tel Rifat, Kobani gibi bölgelerin, Türkiye'nin hedefinde olan bölgelerin ilerleyen süreç içerisinde, Münbiç gibi bölgelerin ilerleyen süreç içerisinde rejime teslim edilebilme ihtimalinden çokça bahsetmiştik. Nitekim son günlerde bununla ilgili farklı gelişmeler yaşanıyor. Esed rejimi bölgeye asker sevk etmeye başladı. Kısıtlı da olsa bazı askeri sevkiyatlar oraya gerçekleştiriyor. İşte tank ve uzun menzilli çok namlu roket atar rampaları vesaire yerleştirmeye başladı o hatta. Ve Türkiye'yi tehdit eder minvalde de açıklamalar yaptı Esed rejimi. Esed rejimine bağlı ordu kaynaklarının açıklamalarında, haberlerinde Türkiye'nin olası operasyonuna, Suriye'nin kuzeyindeki olası operasyona karşılık vereceklerini ifade ettiler. Şimdi baktığınız zaman burada Türkiye YPG'ye karşı kendisini haklı gösterebileceği bir operasyon niyetindeydi. Bunu 2 yıldır dillendiriyor. Ancak burada bu operasyon şimdi eğer o bölgeler Esed rejimine devredilirse, ki bundan bahsediyorduk, Türkiye nasıl bir pozisyon alacak? Bunun da özellikle takip edilmesi gerekiyor. Bölgelerin Esed rejimine devredilmesine karşın Türkiye bir operasyon gerçekleştirebilir mi buralara? Hani çünkü Türkiye geçmiş dönemde de, bugün de hala sürekli Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu Türkiye ifade ediyordu. Ve o bölgeler yani Esed rejimine devredilmesi durumunda Türkiye bunu tanıyacak mı? Daha doğrusu tatmin olacak mı? Bu oldukça önemli. Yani Türkiye'nin tatmin olması durumunda, evet bu bölgeler Esed rejimine devredildi denmesi durumunda gerçekten o bölgeye operasyon gerçekleştirilebilir mi? Bu da ayrı bir mevzu. Yani Türkiye bunu gerçekleştirebilir mi operasyonu? Burada uluslararası bir baskı da oluşacaktır. Yani Esed rejimi çıkıp biz bu bölgeleri devraldık, YPG'de evet bunu onaylarsa, burada Türkiye'nin operasyonu gerçekleştirmesinin önünde bir uluslararası baskı daha oluşacaktır. Bir de operasyonun gecikme nedenleri arasında aslında şu da gösterilebilir. Yani bu tarz operasyonlar, haberler, hani yani Türkiye'nin daha doğrusu dış politikaya yönelik hamleleri genellikle iç politika için yapılıyor. Özellikle son dönemde bunu açık bir şekilde görmeye başladık. Şimdi bunların da etkileri oldukça geçici olduğu için ve Türkiye'nin de önünde bir seçim olduğu için bu operasyon hani muhtemelen artık, çünkü seçime de fazla bir şey kalmadı. Seçimin yaklaştığı bir dönemde operasyonun gerçekleştirilme ihtimali var. Ancak burada yine Türkiye tek başına bir karar alıcı gibi görünüyor olabilir. Ama sahada Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile de bir koordinasyon içerisine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla onlardan da bir onay alması gerekiyor. Onay almak demek, yani bir şey aldığın zaman ona da, karşı tarafa da bir şey vermesi gerekiyor. Bu yönde, yani bu onayı alabilecek mi, anlaşabilecek mi daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile? Hani bu da Türkiye'nin operasyonu başlatmasında oldukça önemli bir etken. Şimdi geçtiğimiz günlerde İbrahim Kalın'ın Bloomberg'e yaptığı bir açıklama vardı. İşte biz operasyon için kimseden izin almak zorunda değiliz. Planlanan tarihte ve saatte operasyon gerçekleştirilebilir minvalinde açıklamalar yapmıştı İbrahim Kalın. Şimdi baktığınız zaman bu açıklamalar gayet güzel, hoş görünüyor ama durum pek de böyle değil. Yani bu kamuoyuna yapılmış bir açıklama ama sahada, sizin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın olduğu bir sahada bunu gerçekleştirebilir, kafanıza göre bunu gerçekleştirmeniz pek mümkün değil. Eğer ki böyle olsaydı 2019'daki Barış Pınarı Harekatı Irak sınırına kadar devam ederdi. O zamanlar söylentiler de vardı zaten. Yani Irak sınırına kadar bu operasyon sürecek gibisinden, işte 30 kilometre derinlikte ve Irak sınırına kadar, ama öyle olmadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın baskısı sonucu Barış Pınarı Harekatı durduruldu. Yani bugün Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye'nin olası harekatının engellenmesinin, ertelenmesinin daha doğrusu en büyük nedeni bir yeşil ışık alamamaktan geçiyor bence. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın buna bir yeşil ışık yakmayışından geçiyor. Ancak baktığınız zaman Türkiye'nin de gerçekten güney sınırlarını güvenlik altına almak istiyorsa bu konuda inisiyatif alması gerekiyor. Yani özellikle Tel Rifat, Münbiç, Kobani gibi bölgelerde, yani Tel Rifat'ın ne kadar önemli olduğu, o bölgelerden Afrin'e saldırı gerçekleştirildi vesaire zaten son dönemde epeydir yani gündeme geliyor. Bu bölgelerin en azından Türkiye'nin ve desteklenen muhaliflerin kontrolüne geçmesi, o bölgelerde asayişin sağlanabilmesi Türkiye için oldukça önemli. Kaldı ki Türkiye daha doğrusu uzun vadede de yaptığı planlar için, özellikle bu Suriyelilerin geri gönderilmesi vesaire, oralarda kentler, bazı mülteci kentleri kurulması, briket evlerden filan, bu planlara da baktığınız zaman yani Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde, yani kendi sınırlarının güneyinde bir güvenli alan inşa etmesi oldukça önemli. Bu bir YPG operasyonu, yani o Kuzey Suriye operasyonuna da bağlı. Aynı zamanda operasyon sonrasında bölgedeki asayişin sağlanmasına da bağlı. Ki bununla ilgili geçmiş videolarda da bahsetmiştim. Burada işte HTŞ faktörü gündeme gelebilir. Yani HTŞ, ya HTŞ ismiyle ya başka isimle, bu bölgelerde, Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde asayişi sağlama adına bir takım ortaklıklarda bulunabilir Türkiye'yle. Daha sıkı bir ilişki modeline geçebilir Türkiye'yle. Ama bu tabii HTŞ ismiyle mi olur, başka bir isimle mi olur, bu belli olmaz. Ama baktığınız zaman Türkiye'nin orada operasyon gerçekleştirmesi de pek bir anlam ifade etmiyor. Yani operasyonu gerçekleştirip olarak kontrol altına alabilir yeşil ışık alması durumunda. Ancak sahadaki asayiş, yani oralar, bölgedeki güvenliğin sağlanabilmesi falan, bunlar ileriki bir evre. Yani bugün mesela Afrin'e baktığınızda, Afrin'de hala gruplar kendi aralarında çatışıyorlar. Keza Fırat Kalkanı bölgesine baktığınızda da durum bundan pek değişik değil. Yani oradaki muhalifler, Türkiye'nin desteklediği muhalifler aslında Türkiye'nin çok da güvendiği, yani o bölgede güvenliği sağlayabilecek kapasiteye sahip şeyler değiller, güçler değiller. Bu anlamda da Türkiye bir İdlib modelini Suriye'nin kuzeyinde de uygulamak isteyebilir. Ama tabii ki burada en önemli faktör Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden devletleriyle anlaşabilmek, koordine olabilmek ve onların istediklerini de onlara verebilmek. İlerleyen günlerde bu operasyon haberleri net, daha da muhtemelen netleşecektir. Ama bugün baktığımız zaman erteleniyor gibi görünüyor. Hani sürekli olarak ara ara gündeme gelse de erteleniyor gibi görünüyor. Daha farklı gelişmeler olduğunda yine değerlendirmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.